Katre-i Matem, İskender Pala, 9. Ayrım. Derkenar. Aşk asla paylaşılmayan sır. Leyla'ya sordular, sen mi Kays'ı daha çok sevdin yoksa o mu seni? Kara gözlü, kara saçlı, kara benli Leyla iç geçirdi, üzüldü. Dostlar, bu nasıl bir soru? Bana böyle bir soruyu nasıl sorarsınız ki? Elbette ben onu daha çok sevdim. Onu beni sevdiğinden. İyi ama Leyla, o senin için deliye döndü, çöllere düştü, adı Mecnun'a çıktı ve kurtlarla, kuşlarla konuşur oldu. İşte bakın, o gitti. Bana olan aşkını ona bunu anlattı. Ben ise aha, şuracığımda, kalbimin içinde onun aşkını saklayıp durdum. Hiç kimseyle ne paylaştım, ne kimseye dert yandım. Şimdi siz karar verin. O mu beni daha çok sevmiş, ben mi onu? 14. Sual. Lale soğanının gizemi neydi? Yaz mevsimi alıp başını giderken Kağıthane Deresi'nin güzelliğine dalıp bu müstesna günü Sadabat'ta unutmuş olmalıydı. Balıkçılar buna pastırma yazı diyorlardı. Teşrinler başladı başlayacak gözüyle bakılırken, sonbaharda böyle bir gün herkesin kanını kaynatmış, bilhassa Haliç çevresindeki köylerden sandallarla, peremelerle, hanım iğneleriyle yahut sahillerin tozlu yollarından lando veya çifte kağnılarla Sadabat'ta felekten bir gün çalmak isteyen kalabalıklar toplanmıştı. Kara Şahin ile Topaççıya'ya Cedveli Sim kenarında, Ali Beyköy deresi boyunca yamaçlardaki ağaçlıkların altında öbek öbek olmuş insanların arasında dolaşıyor, dileniyor, sızlanıyor, ağlıyor, acındırıyor, bazı bazı da insanların eğlencelerini izlemeye dalıyorlardı. En çok da ayı veya maymun oynatanlar ve taklitbazlar ilgilerini çekiyordu. Her yanda cıvıl cıvıl bir hayat akıyordu. Eyüp önlerinden itibaren adacıkların oluşturduğu şirin Haliçler'de zarif kayıklar insanları bir adadan diğerine taşıyıp duruyordu. Su üzerinde kimler yoktu ki? Kadınlar, erkekler, aşıklar, ceylanlar, avcılar, kovalayanlar, kovalanmak isteyenler ve kaçanlar. Şahin önde, yeğe arkada, ellerinde dilenci keşkülü, şeyen lilleh, Allah rızası için bir şey, diye diye Eyüp sırtlarına uzanan mezarlıkların sahile yakın sınırından, biraz uzaktaki kulübemsi küçük evin geniş bahçesine girdiler. Burası Ali Beyköy Deresi sularıyla mamur, bütün İstanbul halkının çok iyi bildiği ünlü bir lale bahçesiydi. Ve burada da laleler Hafız Çelebi'nin elleriyle ve çok özel usullerle terbiye görür, sonra da tanesi 2 altına kadar çıkan yüksek fiyatlarla satılırdı. Hafız Çelebi İstanbul lale pazarının en seçkin simalarındandı. Herkes ona saygı gösterirdi. Geçen seneye kadar lale fiyatlarını ve narhlarını tespit eden encümene o reislik eder, mevsimine göre kurulan lale pazarında da borsayı o düzenleyip yönetirdi. Bu yıl kendini dünyanın dağdağısından çekmiş, köşesine yalnızca laleleriyle zaman geçirmek istediğini herkese söylemiş, hatta bu yüzden bahçe çitlerini yerini değiştirip can kuyusunun girişini dışarıda bırakmış, halkın serbest ziyaretini açmıştı. Can kuyusunu bütün İstanbullu biliyordu. Gelip gideni hiç eksik olmazdı. Kuyunun üstünde bir kubbe, kubbe bitişiğinde de uzunca bir mezar vardı. Kimin kaybolan bir eşyası olsa bu kuyudan abdest alarak 2 rekat namaz kılar, sonra mezarın önünde diz çöküp kuyuya bakarak Fatiha okur, sevabını Yusuf peygamberin ruhuna bağışlar, ardından dua eder ve kaybettiği her neyse yerini görmek için kuyuya bakardı. Çocuğunu yitirenlerden evlilik yüzüğünü kaybedenlere kadar herkes burada Hafız Çelebi'nin kuyusuna gözlerini çevirir. İşin ilginç yanı, hemen herkes kuyuda kaybettiği şeyi gördüğünü söyler ve hatta bazen yerini de öğrenirdi. Durgun kuyu suyunda kendi hayalini hırsız suretinde görenler mi dersiniz? Kuyuya küçük çiğil taneleri atarak suyu dalgalandırıp zihnindeki hayalleri suya yansıtanlar mı? Burada herkesin başka bir hikayesi olurdu. Halk bu kuyuya can kuyusu adını takmıştı. O güne kadar İstanbul'da pek çok hırsızın görüntüsü can kuyusuna yansımış, sonra da yakalanıp cürümleri itiraf ettirilmişti. Son bir yılda kuyunun kadın taifesinden yeni misafirleri olmaya başlamıştı. Bekar olanlar tanımadıkları kayıp damat adayını bulmak, evli olanlar da doğuracakları çocuğun erkek mi kız mı olduğunu öğrenmek için kuyuya gelmeye başlamışlardı. Hafız Çelebi de bitattır diye kuyu kapattığını ilan etmiş ama halkı durdurmak mümkün olmayınca da çareyi giriş kapısına ayırmakta bulmuştu. Can kuyusu herkese kaybettiği şeyi söylüyordu ama Hafız Çelebi'nin lale yetiştirme konusundaki sırlarını kimseciklere söylemiyordu. Çelebi'nin kuyudan küçük bir kanal ile akıtıp Haliç kıyısında eğri otlarıyla örttüğü tabii havuzda kimsenin dikkatini çekmiyordu. Dıştan bakıldığında Haliç'in tuzlu suyunun uzantısı gibi görünen bu havuzda aslında bir damla bile deniz suyu bulunmuyor. Kağıthane Deresi'nden ve Can Kuyusu'ndan gelen tatlı suların karışımı çalkanıp duruyordu. Hafız Çelebi burada eğir otu yetiştiriyor, beslediği kaplumbağaları da eğir köküyle besliyordu. 300 metre kadar yukarıdan çıkan ve burada denize dökülen Cendere Deresi tamamen eğir köküyle doluydu. Zaman zaman kaplumbağalarının kaçıp dere yatağında birkaç gün oyalandıklarını, bu arada kaplumbağa avcıları tarafından yakalanıp götürüldükleri de olmuyor değildi. Kaplumbağalardan menfaat temin etmek isteyen pek çok insan vardı. Bilhassa Galatalı ecnebiler ve Frank diyarından gelen tüccarlar bunlara her derde devadır diye büyük meblağlar ödüyorlar, sonra da derileriyle birlikte haşlatıp yiyorlardı. Cendere Deresi'ndeki kaplumbağalardan sonra Can Kuyusu'ndaki kaplumbağalarda çalınmaya başlayınca Hafız Çelebi hükümet nezdinde sıkı bir mücadele vermiş. Nihayet kaplumbağa avcılarının tabiattaki dengeye zarar verdikleri gerekçesiyle cezalandırılacaklarına dair Bostancıbaşı Ağa tarafından bir emirname yayınlanmasını başarabilmişti. Aslında Hafız Çelebi'nin bütün sermayesi işte bu eğir kökü yiyerek beslenen kaplumbağalardan ibaret idi. Kimse bilmezdi ama Çelebi, güz mevsimi geldiğinde lale soğanlarını toprağa gömmeden evvel bu kaplumbağaları toplar, iki gece tahta kasalar içinde bekletir, bu sırada kasaların zeminine değişik renklerde toprak boya yığar, boyaların arasına nane ve fesleğen unu karıştırıp kaplumbağaların onunla beslenmesini sağlar, sonra onları boş kasaları alıp iki gün aç bırakır ve bu sefer de önlerine yiyecek olarak lale soğanlarını koyardı. Aç kaplumbağalar büyük bir iştahla lale soğanlarına saldırınca diş izlerini geçirdikleri dakikaya kadar hepsini izler, ardından onları ağızlarından çekip alır ve önlerine başka soğanlar koyar. Kaplumbağa salyası bulaşan soğanları bu sefer besili koyunlardan aldığı kuyruk yağına yatırıp bir gece bekletir, ertesi gün toprağa gömerdi. Bu usulü bulasıya kadar tam 30 yıl denemeler yapmış ve nihayet istediği renkte lale elde etmeyi başarmıştı. Kaplumbağaları hangi renk toprak yedirirse ısırılan lale soğanı o renkte çiçek açıyordu. Bunun içindir ki Hafız Çelebi, bahçesindeki yeni soğanların ne renkte laleler vereceğini daha toprağa diktiği günden itibaren bilir, bunu herkese ilan eder, bütün bir kış insanları merakta bırakır. Bahar gelince de laleler tam onun dediği renklere bürünürdü. Bilhassa damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığı döneminde yeni lale renkleri icat etmek çok önemli bir itibar haline gelmişti. Bir önceki yılın soğanlarını alıp toprağa dikerek aynı renkte lale elde etmenin cazip bir yanı yoktu. Bunu herkes kendi bahçesinde yetiştirebilirdi. Ama bir önceki yılda bulunmayan bir tonda lale elde etmek, İşte bu imkansızdı. İstanbul'un seçkin muhitlerinde başlıca sohbet konusu bu yeni lale rengi olur. Her baharda insanlar artık bütün lale renklerinin ve tonlarının elde edildiğinin, yeni bir tonda lale yetiştirmenin mümkün olamayacağının sohbetini yapar. Hafız Çelebi ertesi yılda yeni bir tonda lale yetiştirerek herkesi yeniden şaşırtırdı. Hafız Çelebi'nin şöhreti Felemenk diyarında da duyulmuş. Yeni renk tonlarında lale üretildiği bilgisi oralarda da adı Tulipomani olan lale merakına yeni bir boyut katmıştı. Gerçi Felemenk ve Avusturya diyarında lalelerin yaprak uzunluklarında ve beneklendirmede belli bir başarı elde edilmişti. Ama yeni renk tonu elde etme konusunda kimse başarılı olamamıştı. İşte bu yüzden Hafız Çelebi'nin Haliç kıyısındaki evi zaman zaman soyulur, eşyaları karıştırılır, lale soğanları çalınıp giderdi. Zaman zaman da kapısına esrarengiz adamlar gelir, kendisine yüksek tekliflerde bulunur. Hatta hırsız gibi can kuyusunun içine kadar girip lale sırlarını araştırırlardı. Çelebi işini bir gizlilik içinde yapıyor, sırrını kimseyle paylaşmıyor. Lale yüzünden her daim evinin düzeni bozulduğu halde kimsecikler göz önünde gezinip kuyu suyunda eğri otu yiyerek büyüyen kaplumbağaların lalelerle olan ilişkisinin farkına varmıyordu. Kaplumbağalar Hafız Çelebi'nin tabiat sevgisinin bir göstergesiydi, o kadar. Dillerde dolaşan bir söylentiye göre Çelebi, lale sırrını bir kağıda yazıp güvendiği birine teslim etmişti ve ölümünden sonra o kişi ortaya çıkıp sırrı açıklayacaktı. Bu uygulama geçen yıl şehirde gizem üstüne gizemli söylentiler yayılmasına sebep olmuştu. Artık yalnızca lale sırrı değil, bir de çocuk mu, kadın mı, erkek mi olduğu bilinmeyen bir kişinin sırrı dolaşıyordu ortalıkta. Belki de bu yüzden Kara Şahin'in, "Acaba şu lale soğanı hakkında bana ne söyleyebilirsiniz?" sorusuna cevap vermeden evvel Hafız Çelebi'nin kalbi dura yazdı. 15. sual. Vezir bulmacayı çözebildi mi? Çardak kahvesinin çatısına uzanarak sonbahara serin gölgeler sunan üzüm asmasının sarı yaprakları altındaki hasıra bağdaş kurdup çökmüş birkaç lavali ve azılı kabadayı önlerindeki toprak kaselere bir yandan şarap dolduruyor, diğer yandan devlet sohbeti yapıyorlardı. Devlet sohbeti saltanat ve devletlular hakkındaki dedikodular ile politik tartışmaların Yeniçeri kahvelerindeki adıydı ve İstanbul'un en işlek ticaret merkezi olan Yemiş İskelesi'ndeki bu kahvede bir tür muhalefet merkezi gibi fikirlerin ortaya atıldığı, tartışıldığı, şehzadelerin padişah yapıldığı veya padişahların halledildiği zengin komplolar cennetiydi. Öte yandan Bektaşiliğin de bir şubesiydi ve hatta zaman zaman Şah Baba dergahı yerine kararların alındığı bir önemli merkez sayılıyordu. Daha Türklerin şamanlık döneminden başlayarak taşıdıkları inanç şekillerinin izlerini taşıyan Bektaşilik, burada sanki bütün Asya inanç ve felsefelerinden de ilham almış gibiydi. Budacılık, Brahmanilik, Zerdüştlük, Batınilik, Caferilik, Kızılbaşlık, Haydarilik, Kalenderilik, Şiilik, İmamilik veya Melamilik. Hepsi Bektaşiliğin içine bir seviyede sızmış, az veya çok yaşayıp geliyordu. Özellikle külhanilere yönelik faaliyet gösteren Bektaşi tekkelerinin bir irtibat noktası sayılan Yeniçeri kahvehaneleri ise Alevilikten ziyade Caferilik etkisindeydiler ama yine de 12 imamı takdis etmek tekke ve kahvehanelerin ortak geleneğiydi. İstanbul'da 12 imama bağlı olarak 12 bölüm halinde inşa olunmuş 12 Yeniçeri kahvehanesi vardı. Bunlardan 3'ü deniz üzerinde kazıklara oturtulmuş, 9'u da Bizans surlarına kadar sırtını dayayacak bir alana yayılmış çardaklardan ibaret idiler. Teşkilatı tıpkı bir Bektaş tekkesi gibi 12 koldan bir baba tarafından işletilirdi. Her çardakta birerden 12 post bulunurdu ve her post için bir yeniçeri, çorbacısı gedik geliri namıyla haraç toplardı. Tekkedeki 12 ayin gibi burada da 12 çeşit içecek ikram edilirdi. 12 hizmeti 12 dilimli taç giyen civanlar görür, akşamları 12 köşeli teslim taşı öpülerek hesaplar ibra olunur, akçeler teslim edilir, içinden haraç miktarları çıkartılıp geri kalanı çalışanlar arasında pay edilirdi. Özellikle son 50 yılda devlet politikalarının çoğu bu kahvehanelerde Yeniçeri zabitleri, kahvecileri, ocakçıları, çorbacıları, neferleri, hatta matruş civelek ve bıyığı terlememiş gulamçeler tarafından pişirilmiş, servis edilmişti. Bunlardan en ünlüsü Eminönü'nde, Yeni Cami önünde denize uzanmış kazıkların üzerinde heybetle yer edinmiş olan Çardak Kahvesi'ydi. Buranın fikirleri kadar müşterileri de çok çeşitli ve kalabalık idi. Çarşı pazar esnafından bezirgen ve gemicilere, iş arayan hamallardan it kopuk takımı haytalara kadar her türlü müşterisi vardı. Dahası Üsküdar, Galata, Kadıköy gibi semtlerden resmi işlerini halletmek için İstanbul'a gelen insanlar da burada bir mola verip yorgunluk kahvesi içerler. Böylece çardak kahvesi bir adam deryasına dönerdi. Karaşahin ile Topaç Yeye de bu akşam üzeri örme iskemlelerden ikisine oturmuş, dilenmenin yorgunluğunu gidermek üzere salep içiyorlardı. Aslında buraya hemen her gün uğramayı adet edinmişlerdi. İçeride dinlenmedikleri sürece ocakçı dilencilere göz yumuyordu. Bu arada Karaşahin Külhan'ın resmi ulağı gibi çarşıları dolaşıp verilecekleri veriyor, alınacakları alıyor, Külhan'la alakadar pek çok insanla görüşüyor. Bu yüzden de dilencilerden daha varsıl bir giysiyle dolaşıyordu. Topaç Yeye ise henüz yalnızca istiyor ve alıyordu. Bazen kimseciklere göstermeden almayı da öğrenmiş. Hatta kısa boyu, masum yüzü ve bodur gövdesiyle bu işte pek maharetli çıkmıştı. Karaşahin buraya kendilerini gizleme ve başkalarını gözleme maksadıyla geldiklerini söylüyordu. Nakşigül'ü hunharca öldürenlerin izini sürmek için buranın iyi bir yer olabileceğini düşünüyorlardı. Külhan oğlanı ve dilenci kılığında, üstelik yüzleri gözleri boyalar, kirler içindeyken kimsenin kendilerini tanıyabileceğine ihtimal vermiyorlardı. Hekim elinden geçmiş bir Karaşahin'di artık o. Topaç Yeye'ye gelince bugüne kadar bimarhaneden kaçan delilerin aseslerce arandığı ne görülmüş ne de duyulmuştu. Ancak delilik yaptıkları zaman yakalanıp geri götürülüyorlardı. Çardak kahvesinin yazlık ve kışlık bölümleri vardı. Haliç içinde kazıklar üzerinde oturtulmuş olan üç bölmesi yazın, surlara sırtını vermiş olan hücrelerde kışın pek sefalı oluyordu. Buralar çubuk içenlerin, nargile ve tömbeki meraklılarının, bir de politik tartışmalar yapmak isteyenlerin gedikli peykelere sahip olduğu yerlerdi. Şahin ile Yeye iskemlelerinde uslu uslu otururken bir yandan içeceklerini yudumluyor, diğer yandan konuşmalara kulak kabartıyorlardı. Burada İstanbul'da olmuş olan ve olacak her şeyi dinlemek, anlamak ve tartışmak mümkündü. Konuşmalar arasında duydukları cümleleri başka yerde tekrar etseler herhalde Külhan'da Hatem Akrebi diye adını öğrendikleri vezirin casusları onları zindan arkası mezarlığına götürüp derin çukurlara koyardı. Hele seçkinlerden bir sohbet halkası vardı ki bunlar cümle kurnazlar, söyleyecekleri her şeyi kafiyeli sözler, bazen değme şairlere taş çıkartırlardı. Karaşahin ile Topaç Yeye kulaklarına çarpan secili sözlere hayret ederek dinledikçe dinlerlerdi. Bu sohbet kulaklarına musiki gibi gelmişti. Şu İstanbul'da yaşamak ömürdü vesselam. Hey Muşkaralı İbrahim, be hey helvacı yamağı. Lala damat derken vezir etti herifi kaderin ağa. Ne istersin bre, bırak çalışsın, çalışsın ki savaş yorgunu millet çekmesin artık zillet. Nicedir mektepler açıyor, itibar gördü fikir. İyi de babalık, zengin artık çok zengin, fakir daha da fakir. Öyle mi? Bilir misin itibarını, gördün mü hiç? Avrupa elçileri huzurunda el pençe. Güleyim aklına babalık, itibar mı bu, yoksa menfaat mi sence? İbrahim Müteferrika'ya matbaa kurdurasıymış, sahaf esnabı ve küttap buna kudurasıymış. Yalan efendiler, kuyruklu yalan. Ahmak isen sen de inan. Hepimiz şunca zamandır İstanbul'dayız. Hani matbaayı kim bastı, yakan birisi var mı? Sahi sizce bu milletin aklı bunca küçük mü, dar mı? Şeriat elden gidiyor, diyor ulema. İşte rezalet. Rezalet denmez buna. Bu dediğin düpedüz cehalet. O sözdeki şeriat din demek değildir ki, hukuktur, adalettir. Hukuk elden gidiyor diyorsa kişi, hakikatten daha hakikattir. Keşke kitaplar her eve girse ve okunsa, keşke her evin alt katı okul olsa, matbaa olsa. 9. ayrımın sonu sayfa 89, devamı 10. ayrımda.